İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun AKS, AX, TV Kayseri, Adana Ceyhan CRT TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Bu akşamki konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Altuğ Berker, Serdar Dayanık, Ayça Hanım ve Elif Hanım. Buyurun, nasıl başlamak istersiniz?
Hocamızın söylediklerinin bir gerçekleştiğini görüyoruz maşallah. Bunun sayısı 1100'ün üzerine çıktı demiştik. Bugün yine bir örnek vererek başlayalım inşallah. Hatta harunyahya.org sitesine girerlerse ne demişti ne oldu diye bir bölüm var. Orada hocamızın söylediklerini 1100'ün üzerinde nasıl birer birer gerçekleştiğini görürler inşallah. Bakın şimdi burada evet. Başbakanımızın bir açıklaması oldu. Yeni bir açıklama. Alkol istiyorsan üzüm ye diye inşallah. Geçtiğimiz bir iki gün içerisinde olan bir açıklama. Dün hatta inşallah. Devam edelim. Yine kuru, sulu hepsi zararlı diyor başbakanımız. Alkol içeceğine üzüm ye. Ödül töreninde konuşan Başbakan Erdoğan sigara için intiharın özgürlüğü olmaz derken alkol konusunda öğüt verdi. İnadına belli miktarı yararlı diyenler var. Üzümden elde edilmiyor mu bu? Onu ye. Üzümün yenilmesini tavsiye ediyor. Değil mi? Mesela hakikaten söylüyorlar şarap işte faydalı şeyler var diye. Hocamız da demişti ki yani oradaki faydanın daha fazlası zaten üzümde var. O zaman üzüm yemek çok makul olur. Çünkü şarabın çok toksik etkileri var. Alkol yerine meyve yiyin. Yine bir diğer haber basında çıkan. Hocamızın Kral Karadeniz TV'de 22 Ocak 2009'da yaptığı bir konuşma bakın burada. Diyor ki Sayın Adnan Oktar, şarap ile üzüm suyu karşılaştırıldığında şarabın içinde kalbe faydalı olan madde üzüm suyunda da aynısıyla var. Yani eğer istifade etmek istiyorlarsa siyah üzüm suyunda şaraptan elde edilecek maddeden bol bol fazlasıyla var. Şaraptan daha fazla var. Ama şarapta toksik madde yani zehirleyici madde oranı çok çok fazladır. Yani yüzlerce toksik madde vardır. Yan ürünler, mesela bir patlıcan yemeği diyelim. Bu bozulduğunda bazen ekşiyor, bozuluyor. Bir insan bunu yer mi? Yemez. Niye? Çünkü zarar verir. Çünkü parçalanmadan molekül yapıları bozulduğu için, kimyasal yapısı bozulduğu için onun içindeki proteinler, şeker, şu bu nişasta hepsi yan ve zehirli maddelere dönüşüyor. İşte şarapta aynı özelliktedir. Yani tertemiz üzüm suyu çok faydalıyken, içinde şeker varken, diğer maddeler varken, az miktarda da olsa protein varken, çok faydalı güzel maddeler varken bunları bakteriler parçalar ve çok zararlı toksik maddelere dönüşür bunlar. Dolayısıyla bunu içen insan ciddi şekilde zehirlenir. Mesela metil ve etil alkol oluşuyor ki bunlar doğrudan zehir kapsamında tıp kitaplarında geçer. Yani mesela içki içende meydana gelen görme bozukluğu vücudun zehirlenmesinden kaynaklanan bir şeydir. Aynı şey mesela cıva zehirlenmesinde de olur. İşte hocamızın 2009 yılındaki açıklamalarını gördük. Hakikaten söylediği hocamızın, değil mi? Şarap yerine üzüm suyu son derece makul. Üzüm suyunda çünkü çok faydalı. Diğeri de son derece zararlı olduğu ispat edilmiş. Başbakanımız da dün itibariyle bu açıklamaları yakmış. Eğer daha fazla bilgi için harunyahya.org sitesine girerlerse hocamızın binden fazla ne demişti, ne oldu konularını orada görebilirler inşallah. Hocamız tabii Kur'an ve hadis ve İslam alimlerinin delillerine dayalı olarak konuştuğu için İslam'ın hakimiyetine yönelik, İslam'ın dünya hakimiyetine yönelik söyledikleri hakikaten birer birer gerçekleşiyor. Tabii çok çok önemli alametler var. Mesela bunlardan birisi ki geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşen, bakın burada gösterelim, çift kuyruklu bir yıldızın çıkması. Şimdi çift kuyruklu yıldızın görünmesinin 3 yıl öncesinde, yani bu yıldız çift kuyruklu yıldız çıkmadan 3 yıl öncesine kadar, 3 yıl öncesinden itibaren yaşanacak kuraklık ve sonrasında, yani yıldızdan sonrasında yaşanacak sel olayları ahir zamanın alametlerinden, önemli alametlerinden. Bakın İbn-i Mace'de bildirilen Sahih Hadis kitabı İbn-i Mace'de 4036 numaralı, insanların, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İnsanların üzerine yağmurun bolluğu fakat verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gelecektir. O dönemde yalancı adam doğrulanacak. Doğru adam yalanlanacak. Hain adama güvenilecek. Güvenilir adam hainlikle itham edilecektir. Yani ahir zamanın özelliklerinden bahsediyor burada. Evet, Murtaza Lakha, R.V.K. Tirel Basım Evi, Londra 1993 isimli eserden Peygamberimizin hadisi şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bunun özelliği olarak da parlaklığından bahsediliyor çift kuyruklu yıldızın. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Yani kuyruklu yıldızın çıkışının da önemli bir zamanlaması var. O döneme kadar kuraklık. Yıldız çıktıktan sonra da yağmurlardaki bolluktan bahsediliyor. Şimdi Lulin kuyruklu yıldızı dünyaya en yakın noktadan geçti. 24 Şubat 2009 tarihinde. Bakın görüyorsunuz gazete haberlerini. Yeşil kuyruklu yıldız dünyayı teğet geçti. Lulin'in kuyruklu yıldızı güneş sistemine giriyor. Değil mi? Gazete haberlerini görüyoruz burada. Ashabın verdiği habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın, bu İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani'den, vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Onun her günkü irtifi yani geçiş yönü ise meşrikten mağribedir. Ancak o kısri kendine has durumda ağırlık taşıyan seyriyle Felek-i Azam'ın seyrine bağlıdır. Burada önemli özelliklerinden bahsediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Değil mi? İki dişli yani iki boynuzlu, iki uçlu olan bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Normalden daha parlak olduğu, çok parlak deniyor. Münevver kelimesi kullanılmış aynı zamanda. Ve hareket yönünün diğer gök cisimlerinin aksine bir hareket yönü tarif ediliyor. Doğudan batıya doğru bir hareket yönü tarif ediliyor. Aynı hadiste bildirildiği gibi diğer yıldızlardan ayrı olarak Lulin 2 adet kuyruğa sahiptir ve parlaklığı diğer yıldızlardan 6 kat daha fazladır. Bakın görüyoruz burada. Son derece parlak. Diğer kuyruklu yıldızlardan da mesela Halley'den daha parlak. Ve diğer kuyruklu yıldızların aksine 2 kuyruğu var. Hem önde hem arkada. Hadiste belirtildiği gibi yıldızın görülmesinden önceki 3 yıl boyunca yağışlar dünya genelinde oldukça azalmış ve birçok bölgede ciddi bir kuraklık baş göstermişti. Hatta hükümetler arası iklim değişikliği panelinde iklim değişikliği 2007 raporuna göre 2007 ve sonrasındaki birkaç senede yağış almayan bölgelerin daha da kuraklaşacağı ve buralarda açlık ve hastalıkların artacağı belirtilmişti. Küresel ısınma senaryoları ard arda sıralanmıştı. Herkes hatırlayacaktır bunu. Küresel ısınma var deniyordu. Kuraklık vardı hakikaten. Barajlarda su kalmamıştı. Değil mi? Bunun haberleri sık sık basında çıkıyordu. Ve bu birkaç senede devam etmiş. 3 yıl kadar devam etmişti hakikaten. İşte Lulin kuyruklu yıldızını görüyorsunuz tekrar. İki kuyruğu olan, son derece parlak. Yani hiç alışılmadık bir kuyruklu yıldız. Böyle iki kuyruklu başka bir yıldız yok. Ve ne zaman geçtiği de bilinmiyor. Yani 1000 yılda bir geçen bir kuyruklu yıldız olduğu tahmin ediliyor. Kimse Lulin'in geçeceğini de beklemiyordu. Evet, gazete haberlerini görüyorsunuz. Bakın Lulin'in öncesinde, 3 yıl öncesinde yaşanan kuraklık. Son 400 yılın en yüksek sıcakları. Grönland'da korkutan erime, susuz kış, Türkiye kuruyor, dünya ısınıyor, afetler kapıda gibi haberler Lulin çıkana kadar. Lulin çıktıktan sonra 24 Şubat 2009 yılında görünmesinin ardından birdenbire yağışlar arttı. Tam hadiste bildirildiği gibi. Bakın bu mucize. Maşallah %95.5 barajların doluluğu. Geçen yıl kuruyan göller yağışlarla hayat buldu. Barajlar son 10 yılın rekorunu kırıyor. Bakana göre 2020'ye kadar suyumuz var. 6 senelik baraj kapakları kırıldı. 250 milyon metreküp su Akdeniz'e akıyor. Bakın Sayın Hocamız ne demişti? 13 Şubat 2009 tarihindeki Kral Karadeniz TV röportajında. Hocamız diyor ki, bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olduğu yerde bereket vardır. Söyleyeyim. Günlerden beri yağmur devam ediyor. Buna ben dikkat çektim. Bu metafizik bir olaydır. Olağanüstü olaydır. Küresel ısınma teorilerine göre hiçbir şekilde bu yağmurun yağmaması, hatta bu sene daha da azalması gerekiyordu. Geçen seneden daha az olması gerekiyordu. Geceli gündüzlü yağmur yağıyor. Allah onları küçük düşürdü. Önce yağmuru kesti, Mehdi'nin çıkış alametidir. Sonra da muazzam güzellikle böyle hoş bir üslupta yağmur yağdırıyor. Maşallah. Tam maşallah. Belirtildiği gibi. Bakın burada da.
Isınabiliyor, soğuyabiliyorlar. Ben dedim ki kardeşim dedim, yağmurların kesilmesi aynı zamanda Mehdi'nin alametidir. Ve aynı dönemde bir kuyruklu yıldız çıkacağı belirtiliyor. Dürün kuyruklu yıldızı aynısını Peygamber Efendimiz 1400 yıl öncesinden Dürün kuyruklu yıldızını bildirmiştir. Ki binlerce sene içerisinde gelip gelmediğini de bilmiyor. Şu an yani yıldızın tarihi bilinmiyor.
Evet.
Yani Dürün kuyruklu yıldızı ilk defa görüldü.
Evet.
Yani en az 1000 yıl, 2000 yıl olarak düşünülüyor.
Evet.
Fakat emin de değiller. Yani 1000 yıldan çok çok daha eski olabilir gelişi. İki ucu da parlak. Normalde kuyruklu yıldızlar biliyorsun bir tarafı parlak olur, bir kuyruğu olur. Bu batıdan doğuya gidiyor. Ve bütün kuyruklu yıldızların tersine gidiyor. İki ucu da parlak. Hadisi ne diyor biliyor musun? Batıdan doğuya gidecek diyor Peygamberimiz. İki ucu da parlak olacak diyor. Ve kendisi de parlaktır diyor. Bin münevver diyor. Boynuz çıkar, boynuz gibidir diyor. Bu Mehdi'nin zuhur alametidir diyor Peygamberimiz. Bu dönemde yağmurla kesilecek diyor. Kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde. Ve aynı dönemde ekonomik krizden bahsediyor. Ekonomik kriz de oldu 2007'de. Ve yağmurlar da kesildi. Diyor ki arkasında da yağmurlar kesildikten birkaç yıl devam edecek diyor yağmurların kesilmesi. Sonra aniden fazla yağmur yağacak. Bu sefer de diyor fazla yağmurdan insana şikayetçi olacak diyor. Türkiye'de biliyorsun. Evet, sel oluyor. İnsanlar fazla yağmurdan şikayetçi oluyor. Ve bütün barajlar çaka çaka doldu. Hatta baraj kapakları açıldı. Diyorlardı ki işte küresel ısınma var. Artık bundan sonra yağmur yağmaz. Ne yapalım? Çakmak yapmayın. İşte
ateş yapmayın.
Ateş yapmayın.
Deodorant kullanmayın.
Evet. Gibi şeyler söylüyorlardı. Ya bunların bir espri olduğunu anlamış oldu. Dolayısıyla bak hadisin dediği doğru çıktı, bilim adamların dediği yanlış çıktı.
Evet.
Aynısını olarak tahakkuk etmiş oldu.
Kimse söylemeyen de söylemiştim.
Evet maşallah. Tam belirtildiği gibi yani değil mi Serdar Hocam? Sadece bu alamet ahir zamanda olduğumuzu, maşallah. Hz. Mehdi'nin çıktığını, peygamberimizin de doğru söylediğini, haklılığını gösteren sallallahu aleyhi ve sellemin bir kanıt ki bunun gibi 150'den fazla alamet gerçekleşti. Çok net olarak Hz. Mehdi'nin geldiğini, faaliyette olduğunu inşallah ahir zamanda yaşadığımızı ve İslam'ın hakim olacağını da görüyoruz inşallah.
İnşallah. Zaten hocamız Sayın Adnan Oktar her söylediğini bir kere kesin bir bilgi ve bir ilim üzerine söylüyor inşallah. Ve Allah'ın izniyle bugüne kadar da hakikaten her söylediği birebir tam olarak gerçekleşti. Az önce de dikkatimi çekti, sen de söyledin. Yağmurların yağmayacağını söylediler. Hocamız tam aksini söyledi. Bilakis yağacak dedi. Yağınca da çok utandılar, çok küçük düştüler dedi hocamız. Hocamızın inanmayanları, özellikle Darwinist kafada olanları, evrimci kafada olanları bu ilk defa küçük düşürülmesi değil. Hocamız sadece sözleriyle değil, çalışmalarıyla da Darwinistlere, evrimcilere, ateistlere çok ağır bir darbe vurdu. Hala daha devam ediyor. Özellikle İman Hakikatleri üzerindeki çalışmaları çok dikkat çekici ve çok ezici oldu. Her kitabı göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını bir kez daha ispat eden çok kıymetli bir eser olarak dünyanın her yerinde neşredildi maşallah. Biz de onun kitaplarını okuyarak inşallah bugünkü bilgilerimize sahip olduk ve hepsinden önemlisi tabii sonuç olarak, hepsi önemli tabii de inşallah, Rabbimizi tanıdık bu vesileyle. Bizi yaratanı tanıdık inşallah. Allah ondan razı olsun. Yine bir iman hakikatin var. Eğer senin anlatacak bir şeyin varsa önce sen devam et.
İlgili, evet. Yağmurların fazla tamam. yağmasıyla ilgili hadisler var. Onunla ilgili bir tekrar bilgi verelim bakın burada. Evet. Şimdi bunlar çıkan haberler. Ne zaman çıkmış? 21 Temmuz 2010 tarihinde. Yani yeni çıkan bir haber burada. Dünyanın en büyük barajında sele var mı diyor. Dünyanın en büyük barajı olan 3 Boğaz Barajı'nda Three Gorges Dam su seviyesi rekor düzeye ulaşınca kapakları açıldı diyor. Fotoğrafını görüyorsunuz. Bakın burada kapakların açılmış hali. Evet, barajdan değil mi? Çok büyük oranda bir taşma meydana geliyor. Kapaklarını açıyorlar ki böyle bir rahatlama meydana getirmek için. Bakın görüyorsunuz yine. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önceden ahir zamanda yağmurların artacağını bildirmiştir. Bakın kıyamet alametleri sayfa 253. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Değil mi? Çok şiddetli bir yağmurdan bahsediyor. Peygamberimizin yine Ahmet bin Hanbel Müsned 13'e 291 hadis no 7554. Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Yani çok büyük bir yağmurdan, sellerden, değil mi? Bunun taşmasından bahsediliyor. İnsanların üzerine yağmurun bolluğu fakat verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gelecektir. O dönemde yalancı adam doğrulanacak, doğru adam yalanlanacak, hain adama güvenilecek, güvenilir adam hainlikle itham edilecektir. Kaynak İbn-i Mace, Peygamberimizin hadisi yine sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine Müslim Sahih hadis kitabında olan bir hadiste, Peygamberimizin hadisi. Kıtlık ve fitneler yılı yağmurun yağmaması değil, yağmurun yağıp da bitki adına bir şey bitirmemesidir. Müslim. Sonra Allah çiğ gibi yahut gölge gibi bir yağmur gönderecek yahut yağmur indirecek. Bundan insanların cesetleri bitecek diyor. Bakın tam söylenildiği gibi hakikaten yani önce lülün çıkana kadar kuyruklu yıldız çıkana kadar kuraklık olacağını görmüştük hadislerden inşallah. Aynıyla gerçekleşti. Sonraki yağmurlar da tam hadiste bildirildiği şekilde ahir zaman alameti olarak o kadar fazlalaşacağı böyle insanların bundan zarar göreceği anlatılıyor. Tam olduğu gibi işte en büyük dünyanın en büyük barajlarında kapaklar açılmak zorunda kalınıyor. Kuraklık dolu 3 yılın ardından bu gerçekleşti. Şimdi bir diğer alamet yine inşallah. Bakın bu yine yeni çıkan bir haber. 80 yılda ömrümüz 2 katına çıktı. Yani ömürlerin uzaması bildiriliyor değil mi haberde? 10 yılda yurt çelik ağlarla örüldü. 80 yılda insan ömrü 2 katına çıkarıldı diye bir haber görüyoruz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önceden ahir zamanda ömürlerin uzayacağını bildirmiştir. El-Kavlül Muhtazar Fiyalametil Mehdil Muntazar sayfa 43'te ki Peygamberimizin hadisinde sallallahu aleyhi ve sellemin onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın zamanında ahir zamanda Hazreti Mehdi zamanında ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Yine kıyamet alameti Suyuti, İmam Suyuti'den nakledilen kıyamet alametleri ölüm ve diriliş sayfa 1699'daki Peygamberimizin hadisinde ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek bilgisi veriliyor. Tam da değil mi gazete haberinde olduğu gibi maşallah. Yine 150'den fazla alametten biri daha aynı ile gerçekleştiğini görüyoruz maşallah. Altı hocam.
Maşallah. Hocam maşallah. Hocamızın eserleri sayesinde vesilesiyle ahir zaman gelişmelerini herkes öğrendi Allah'a çok şükür. Maşallah şu anda milletimiz konuya vakıf Allah'ın izniyle inşallah. Alametlerin hepsini gördü hocamızın kitaplarıyla, anlatımlarıyla, birer birer teker teker olayların açıklamalarıyla. Maşallah şimdi şuurlu ve olaylara Kur'an gözüyle bakma değil mi?
Evet.
İslam'ın gerçekleri gözüyle bakma şuuru yerleşti maşallah. Daha evvel hiç bilinmiyordu.
Evet.
Hocamızın vesilesiyle bu gelişti maşallah şu anda.
Bunlara böyle hakikaten insanı çok şekillendiren çok büyük mucizeler. Yani peygamberimizin mucizeleri. Allah onu vesile ederek 1400 sene sonra olacak olaylar ama o kadar detaylı tarif edilmiş ki bunları görünce de insan ahir zamanda yaşadığı için Hazreti Mehdi gibi bakın 1400 senedir gelişi beklenen hatta daha öncesinden çünkü Tevrat'ta da Hazreti Mehdi'nin gelişi müjdeleniyor. İncil'de de var. Değil mi? Bu şekilde Allah daha öncesinden de bildiriyor bize. Bu kutlu şahsın gelmesi, İslam'ın hakimiyeti Müslümanları ve bütün dünyayı çok sevindirecek muazzam olaylar değil mi? Allah'ın evet, yaratmasıyla maşallah kaderinde.
Bu konuda hocamızın çok ciddi bir hizmeti var. Allah razı olsun ondan. Çünkü dikkat edin mesela Mehdiyet konusu sen de söyledin, Alp da söylüyor. 1400 sene önce müjdelenmiş bir konu. Fakat her nedense Allah razı olsun Bediüzzaman Hazretleri'nin de çok güzel çalışmaları var. O da bu konunun üzerine çok detaylı durmuş. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nden sonra her nedense bir sessizlik olmuş bu konuda. Ki bu bir gerçek, bu bir hakikat. Yani dünyevi istikbalde diyor değil mi? O gelecek hakikati garip zannetmişlerdir kendi zamanlarında. Yani sahabe bile yani bizim zamanımıza gelebilir mi diye heyecanla bakarken her nedense böyle bir uzunca bir dönemdir bir sessizlik var. Ama hocamızın Allah razı olsun olaya el atmasıyla inşallah Mehdiyet'le ilgili artık böyle detay hadisler bile Altı hocamın dediği gibi normal yani sokakta herhangi bir vatandaşımızı çevirsek Mehdiyet desek mutlaka bir fikir sahibi oldular. Bu konu çok önemli bir konu. Böyle başımızı çevireceğimiz, dikkate almayacağımız bir konu değil. Allah esirgesin. Bakın biz peygamberimizin bütün sünnetlerine uyuyoruz inşallah sallallahu aleyhi ve sellem'in değil mi? Ve titizlik gösteriyoruz. Yani 1400 yıldır değil mi? Bitmeyen bir aşkla seviyoruz onu. Şimdi onun söylediği her söze biz itaat ediyoruz. Titizlik değerine getiriyoruz. Ama Mehdiyet konusu gelince mesela bazı kişilerde bu hassasiyeti görmüyoruz. Bir de iddia şu ben ehli sünnetim diyor o kişi diyelim. Nasıl ehli sünnet oluyorsunuz? Mehdiyet hadislerine dikkate almazsanız. Hatta haşa peygamberimiz için o konuda yani yalan söylediğini şey yapan, iddia eden veya o manaya gelecek açıklamalar yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır Mehdi gelmeyecek. Bu yüzyılda gelmeyecek diyorsunuz veya. Yani bu çok ciddi bir konu. Hocamız bunu bütün detaylarıyla hem önce Türkiye'de, Türk milleti inşallah bu konudan haberdar oldu tam layıkıyla. Şimdi inşallah bütün dünya Allah'ın izniyle, Hristiyanlar öyle, hakeza Yahudiler öyle mesela. Hepsi Hazreti Mehdi'yi bekler hale geldiler inşallah.
Evet maşallah. Bakın şimdi sırf bu alamete baksak, Lulin kuyruklu yıldızının gelmesi. Hocamız açıkladı, bu bilinen bir kuyruklu yıldız değil. 1000 senede bir geçtiği tahmin ediliyor. Yani o kadar nadir aralıklarla geçen bir kuyruklu yıldız. Ve çok, yani değil mi? Tarif çok açık. Yani hem çift uyuşlu olması, normalden parlak olması, gidiş yönü ve ondan öncesindeki kuraklık ve sonrasındaki yağmurlardaki bollaşmayla tam oturuyor. Mükemmel bir şekilde birebir uyuyor. Lulin kuyruklu yıldızı olduğu çok net ahir zaman alameti olarak. Şimdi bazıları diyorlar ki Mehdi bu yüzyılda değil, önümüzdeki yüzyılda gelecek ya da işte daha sonraki yüzyıllarda diye böyle garip iddialar var. Halbuki 150'den fazla böyle gerçekleşen alamet var. Sırf bu alamete baksak Lulin 1000 yılda bir geçiyorsa belki daha da nadir aralıklarla geçiyor. Yani 1000 yıl sonraya mı tekrar geçtiğinde mi olacak ahir zaman alametleri? O 150 tane alamet hepsi birden mi olacak? Bunun mantığı zaten olmaz değil mi? Bir kere olur ahir zaman alametleri. Bir kere oldu. 30 yıl içerisinde bakın 150'den fazla Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları bir kere oluyor. 81 ve 82 yılında oluyor. Hatta tekrar ediyor 87 yılında. Ya da 2000'li yıllarda olması lazım. Tekrarı var. Kabe'de kanlı baskından bahsediliyor. 1400 senedir ilk defa oluyor. Hatta bir kere daha oluyor 1987 yılında. Fırat'ın suyunun kesilmesi tarihte ilk defa kesiliyor. Ha, bu şekildeki alametlerin bir daha olması gibi bir mantık olmaz. Zaten evet. Olduğu anda ahir zaman odur. Evet. Hazreti Mehdi çıkmıştır demektir. Evet.
Bir de bu konularda mantık olmaz. Bu konularda hocamızın yaptığı gibi ya hadis olacak... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü olacak ya da Kur'an'dan ayet getireceksiniz. Yani bunların dışında benim mantığıma göre derseniz biz bunu kabul edemeyiz. Bu mümkün değildir. Bakın hocamızın bütün açıklamaları ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine dayanır ya da Kur'an'a dayanır. Siz diyorsunuz ki ikinci defa olacak. Referansınız ne? Yani neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
Olmaz zaten.
Hiçbir yani, şey. Evet. Bunun ikinci defa olabilmesi için yani bu alametlerin ikinci defa olabilmesinin iddiasını destekleyecek tek şey bir hadistir veya bir ayettir. Bu konuyla ilgili bir ayet veya hadis getirebiliyor musunuz? Hayır. Demek iddianız çürük.
İnşallah. Evet. Dediğin gibi Bediüzzaman Hazretleri de inşallah ayrı zaman alametleriyle ilgili özellikle Hazreti Mehdi ile ilgili çok söz söylemiş, çok yazı yazmış, onu müjdelemiş gayet güzel detaylı bir şekilde hadislere dayanarak. İnşallah. Ve Kur'an ayetlerine dayanarak İslam'ın hakimi olacağını, İslam birliğinin kurulacağını inşallah müjdelemiş. Onun izahlarına dayanarak hocamızın yaptığı izahlar ahir zamanı çok güzel tarif ediyor. Özellikle Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz şimdi Hazreti Mehdi üstada bir hüsnü zannediyorlar. Bu tabii bir yani bir bağlılığın getirdiği bir muhabbet, sevgiden kaynaklanan bir his. Olabilir. Herkes kendi üstadının, kendi sevdiğinin Mehdi olmasını arzu eder. Ama böyle bir şeyin tabi hadislerle, Kur'an'la çakışmaması gerekir böyle bir hüsnüzan. Şimdi mesela siz 1400 yılında geleceği haber verilmiş Büyük Mehdi, 1300 yılında gelen bir şahısa atfederseniz yanlış olacağı aşikar. Yani bunun hiçbir mantığı ve doğru tarafı olmayacaktır. Bunun gibi Üstad Hazretleri çok fazla izahatta bulunmuş. Şimdi kendisine hüsnüzan edildiğini biliyor ve bu hüsnüzanın doğru olmadığını da bildiği için ve koskoca büyük bir Müslüman kitle, mümin kitle, kendisinden sonra o kişilerin sayısı daha da artacak. Değil mi? Ülkemizde ve bütün İslam ülkelerinde yayılacak. Yüz binleri, milyonları bulacak. Üstad Hazretleri böyle bir şeye göz yummaz. Yani yüz binlerce, milyonlarca insanın yanlış bir İslami düşünceye, ahir zaman gibi büyük bir olayda Hazreti Mehdi'yi yanlış bilmeleri, bütün hayatlarını etkileyecek. Onların tebliğlerini, yaşam şekillerini, mücadele azimlerini, her şeyini birebir etkileyecek bir konu. Böyle bir konuda suskun kalabilir mi? Veyahut o hüsnüzanları tamam deyip karşılayabilir mi? Karşılamaz ve karşılamamıştır. O yüzden çok fazla izahatta bulunmuştur. Neden kendisinin Mehdi olmadığına dair. Bunlardan yani bütün röportajlarımızda hocamız kendisi bizzat anlatıyor, bize anlattırıyor. Hepsini böyle ince ince teker teker konuştuk ama bugün bunların sadece başlık olarak bir tekrarlamak istiyorum ben. Yani bir ana maddeler, başlıklar olarak tekrarlamak istiyorum. Neden Mehdi değildir? Üstad açıklıyor. Bakın birincisi Hazreti Mehdi Seyit olacaktır diyor. Ama ben Seyit değilim diyor. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak Hazreti Mehdi aleyhisselamın Hicri 1400'de geleceğini söylüyor. Kendisi diyor ki ben 13. asrın başındayım diyor ve 13. yüzyılda 1300'de yaşadığı kitapları, eserleri 1300'de ve 1300'lü yıllarda vefat etti. Ama Hazreti Mehdi 1400'de gelecektir diyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin Bediüzzaman'ın yaşadığı tarihlerden tam bir asır sonra geleceklerini ve bu dönemde İslam ahlakına hakim kılacaklarını söylüyor Üstad. Hakiki beklenilen ve 100 sene sonra gelecek o mübarek zat diyor Hazreti Mehdi'ye. Kendisinden 100 sene sonra geleceğini söylüyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemalinin yani yüzünün kendisinden 100 sene sonra görüleceğini söylüyor. 1910'da eser kalemi alıyor. Eğer tembellik ederseniz siz diyor 100 sene sonra onun cemalini göreceksiniz diyor. 2010'da Allah'ın izniyle demek ki herkes görecek Allah'ın ekranlarda büyük ihtimal kitle iletişim araçlarında inşallah. Kendisinin Mehdi olmadığını, Hazreti Mehdi'nin bir hizmetkarı, yardımcısı, neferi ve öncüsü olduğunu söylüyor. Piştar bir neferiyim ben onu. O başkumandanın, büyük kumandanın piştar bir öncüsüyüm, neferiyim, askeriyim diyor. Kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını fakat eserleri ve yaptığı çalışmalar ile Hazreti Mehdi aleyhisselama zemin hazırladığını söylüyor. Ve anladık ki diyor, biz bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihsar ediyoruz, diyor, zemin hazırlıyoruz. Kendisi Hazreti Mehdi geldiğinde kendisinin vefat etmiş olacağını söylüyor. Biz diyor kabrimizden seyrederiz diyor. Evet. O çiçekler, sümbüller, tohumlar sümbüllenir diyor. Mehdi ve şakirtleri gelir, daireye genişletir. Biz de kabrimizde seyrederiz diyor. Demek ki Mehdi geldiğinde kendisi vefat edecek. Bakın ne kadar detaylı. Her açıdan ele almış. Değil mi? Bütün açılardan ele alarak söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden sonra ahir zamanda gelecek bir müceddid-i ekber olduğunu, en büyük müceddit olacağını söylüyor. Kendisini ve Risale-i Nur'u Mehdi sanan kimselerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın diğer iki görevini dikkate almadıkları için yanıldıklarını söylüyor. Yani üstadda iman vazifesini görüyorlar ama İslam birliğinin oluşması ve dünyaya İslam hakimiyeti Hazreti İsa ile birlikte iki büyük vazife var. Bunları dikkate almıyorlar diyor benim talebelerim. O yüzden böyle bir yanlış zanda bulunuyorlar ve yanılıyorlar diyor. Demek ki Mehdi de o iki vazifeyi birden, hepsini, üçünü birden görecek inşallah. Kendisinin ve Risale-i Nur'un Mehdi sanılmasının bir hata ve karıştırma olduğunu söylemiştir diyor. Sehivdir diyor. İltibas ve sehivdir diyor. Bu bana hüsnü zannınız, yani bir hata ve yanılmadır diyor. Karıştırmadır diyor. Hazreti Mehdi'nin en büyük müceddit olacağını bildirmiştir. Ancak Bediüzzaman böyle bir vasfa sahip olmamıştır. O da müceddittir. En büyük müçtehit olacağını bildirmiştir ama kendisi bu vasfa sahip değildir çünkü ihtiyat etmemiştir. Ama Mehdi ihtiyat edecek, yani ihtiyat eden hüküm sahibi olacaktır ama kendisi ihtiyat edilmenin manilerini de açıklamıştır kendince. Doğru olarak, yani doğru bildiği gibi. Hazreti Mehdi tüm mezhepleri birleştirecek ve kendisi bir mezhep sahibi olacaktır. Çünkü en büyük müştehit olduğu için. Ama Üstad Hazretleri Şafii mezhebine mensuptu ve o hükümlere göre amel ediyordu İslam'a. Ama Mehdi öyle olmayacak. Kendi mezhebi olacak ve hükmedecek. O zaman gerektirdiği içtihatları yapacak Allah'ın izniyle. Hakim vasfı olacağını bildiriyor Mehdi'nin. Ama Bediüzzaman Hazretleri şerefle tabi mahkum oldu. 30 yılda hapishanede geçti. Ama Mehdi, o da benzerlik olacak. Hazreti Yusuf gibi mesela peygamberlerle zindan, gaybet benzerliği olacak. Ama hakim olacak. Yani İslam Birliği'nde manevi önderi olduğunda bütün adaleti dağıtan kişi o olacak Allah'ın izniyle. Zaten adaleti onda arayacak herkes. Evet. Yani kimse kendi başına adalet uygulamaya kalkmayacak. İnşallah. Bilecekler ki Allah'ın adalet sıfatı, adil sıfatı dünya üzerinde en çok kimde tecelli ediyor? Hazreti Mehdi de tecelli ediyor. Biz niye zorlanalım diyecekler. Kendileri için de kolay bir konu. Merhametli ve adaletli yani kim lider var? Mehdi. Bize buyur diyecekler. Yani sen hükmet bizim için diyecekler. Ve adaleti o sağlayacak. Herkes de memnun olacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden birini yalnızca bir cihette, bir yönde yerine getiren müceddidlerin Mehdi olamayacaklarını bildirerek kendisinin de Mehdi olamayacağını açıklamıştır. Kendisi bu zamanda o üç vazifenin birleşmesi mümkün değil diyor. Kendi yaşadığı dönem için, 1300'ler için. O yüzden bu zeminde, bu devirde birleşemez bunlar diyor. Birbirine karışır, mümkün değildir diyor. Mehdi de birleşecek o üç vazife diyor. Saltanat, diyanet ve imam vazifesi inşallah. Üçü birden birleşecek. Dinsiz akımları ortadan kaldırarak dünya çapında tüm insanlığın imanı kurtaracağını söylüyor Üstad Hazretleri Mehdi'nin. Fen ve felsefenin diyor saldırılarıyla maddiyum ve tabiyun yani materyalizm ve darvinizmi tam susturacak tarzda insanlığı kurtarmaktır diyor. Üstad zamanında 1960'da vefat etti. 1960'tan sonra hem dünyada hem Türkiye'de birçok her yerde materyalizmin etkisi yükselerek artarak devam etti. Ta ki 80'lerden sonra Allah'ın izniyle hocamızın bu felsefeleri yok eden bilimsel güzel çalışmalarına kadar. Ondan sonra yerle bir oldu Allah'ın izniyle inşallah. Hazreti Mehdi'nin önemli görevlerinden birinin tüm dünyada İslam birliğini oluşturmak olduğunu belirtmiş. Ancak Bediüzzaman böyle bir görevi yerine getirmemiştir. İslam birliğini oluşmasına doğru şu an inşallah. Mehdi'nin niyetin zır ve gölgesiyle ilerliyor. Hazreti Mehdi tüm İslam aleminin manevi lideri olacağını belirtmiş. Ancak Bediüzzaman böyle bir liderlik vasfı taşımamıştır. Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla diyor. Ve İslam Birliği'ne dayanarak diyor. İslam Birliği henüz olmadı. Kendisi de Üstad bütün Müslümanların manevi liderliği ünvanını almadı. Mehdi alacak onu inşallah. Hazreti Mehdi'nin yapacağı İslam ahlakının esaslarını dünya çapında yeniden canlandırma görevini yerine getirmemiştir Üstad. Belli bir bölgede kalmıştır. Ve bazı talebeleri olmuştur. Müteaddit ve billadette o kadar ama Mehdi bütün dünyada İslam ahlakını yeniden canlandıracak. Hazreti Mehdi'nin desteğini alacağını milyonlarca fertleri bulunan ilim ve irfan ordularına sahip olmamıştır. Bütün evliyalar, bütün ulema tabi destek verecek diyor Üstad Hazretleri. Ama kendisine böyle bir şey olmadı zamanında. Hatta eleştiriler de gelmişti. Maddi bir kuvvet içinde büyük bir maddi kuvvet ve hakimiyet sahibi olacaktır diyor. Üstad İslam Birliği'ni kurarken Mehdi. Kendisi de tam tersi bir şekilde gayet mütevazi, yokluklar içinde o şerefli mücadelesini o haliyle daha da şerefli hale getirerek devam ettirmişti. Ve büyük imkanlara, büyük güçlere sahip olmamışlardı talebeleriyle birlikte. Ama Mehdi öyle olacak diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tüm Müslüman aleminin lideri olarak Hristiyanlarla İslam dünyası arasında ittifak sağlayacağını bildirmiştir. Ancak Bediüzzaman böyle bir olaya vesile olmamıştır. Allah'ın izniyle Hazreti İsa'nın zuhuru ve beraberinde Hazreti Mehdi ile ittifak Hristiyanlar Müslümanlaşacak. Onun devrinde olmadı. Onu söylüyor Üstad Hazretleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam alemi üzerindeki zulmü ortadan kaldıracağını belirtmiştir. Ancak Bediüzzaman yaşadığı dönemde böyle bir olaya vesile olmamıştır. Halen o şey devam ediyor hala. Irak, Afganistan, Doğu Türkistan örnekleri çoğaltabiliriz. Zulüm ortadan kalkmadı. Üstad Hazreti Mehdi kaldıracak diyor. Hazreti Mehdi'nin başkumandan vasfına sahip olacağını belirtiyor. Ama kendisi tabii bütün Müslümanların başkumandanlığı vasfını almadı. Hazreti Mehdi'nin tüm dünyaya adalet ve hakkaniyet getireceğini ve tüm insanların Hazreti Mehdi'nin bu mükemmel adaletine şahit olacağını bildirmiştir. Ancak bu durum tabii Bediüzzaman döneminde gerçekleşmedi. Bediüzzaman döneminde hadislerde işaret edildiği şekilde hadisat-ı azime gerçekleşmemiş ve Müslümanlar arasında büyük kuvvetli bir hamiyeti aliye feveran etmemiştir. Üstad Hazreti Mehdi döneminde öyle olacak. Büyük olaylar olacak ve Müslümanların hamiyetleri galeyana gelecek diyor. Çok büyük olaylar olacak diyor. Müslümanların manevi lideri vasfıyla Müslümanları hak yola ve hakikate sevk edeceğini söylemiştir Mehdi'nin üstad. Ancak tüm Müslümanların hak yola ve hakikate sevk edilmesi Bediüzzaman tarafından gerçekleştirilmemiştir. Hazreti Mehdi'nin İslam deccali olan Süfyan'ı şahsı manevisi olan münafıklık akımını fikren etkisiz hale getireceğini söylemiştir. Ancak Bediüzzaman döneminde böyle bir gelişme vesile olmamıştır Bediüzzaman Hazretleri. İkinci kez yeryüzüne geldiğinde Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile aynı dönemde yaşayacağını söylemiştir. Daha Hazreti İsa o dönemde gelmiş olsa görürdük Allah'ın izniyle. Hocamız şimdi geldi diyor. Tabi gizli ve Hazreti Mehdi ile beraber olacakları zamanını inşallah göreceğiz. Allah bize bir ömür verirse normal inşallah. Çok yakın zamanda da göreceğiz inşallah. Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin beraber namaz kılacaklarını söylemiştir Bediüzzaman. Kendi döneminde böyle bir şey olmamıştır tabi. Ve vefatından önce ona iman etmeyecek tek bir kişi kalmayacağını bildiriyor Kur'an'da da inşallah. Kur'an'da ayeti. Böyle bir gelişme Bediüzzaman döneminde olmadı. Değil mi? Hristiyanlar şu anda şirk ve teslis içinde. Hazreti İsa'nın yeniden onları Kur'an'a sevk etmesiyle olacak inşallah. Ve Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi ile birlikte Deccal'in fikir sistemini yok edeceklerini bildiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Ancak Bediüzzaman Hazreti İsa ile bir araya gelip ittifak etmedi ve Deccaliyeti fikren etkisiz hale getirmedi. İnşallah önümüzdeki kısa zamanda göreceğimiz büyük gelişmeler bunlar olacak inşallah.
Evet, ayrıca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği alametlerin hiçbiri Bediüzzaman Said Nursi döneminde gerçekleşmedi. Lulin kuyruklu yıldızı üstad döneminde çıkmadı, şimdi çıktı. Fırat'ın suyu üstad döneminde kesilmedi, şimdi kesildi. Ramazan ayında üstad döneminde ay ve güneş tutulmaları olmadı, şimdi oldu. Afganistan işgal edilmedi o dönemde, şimdi edildi. İran-Irak savaşı olmadı, şimdi oldu. Yani bunları çok tabii çoğaltmak mümkün. 150'den fazla alamet, 150'si de şu an gerçekleşti. Hiçbiri Üstad Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi döneminde olmadı.
Bir de bu konu hakikaten o kadar önemli ki şuradan anlıyoruz. Peygamberimiz gibi mübarek bir insan, yani hiçbir sözü boş olmayan, boş konuşmayan bir insan maşallah. Mevzul miktarda kıyamet alameti ve mehdiyetle ilgili ayrı zaman alameti veriyor detaylarıyla. Fakat bununla kalmıyor. Konu o kadar önemli ki Hazreti Mehdi'nin artık bizzat fiziksel özelliklerini de tarif ediyor. Yani bu şu demek, öyle bir tarif var ki hadislerde inşallah. Normalde aklı, şuuru açık biri bu tarife bakarak Allah'ın izniyle bir hüsnü zan edebilir bir kişiye. Yani o kadar net. Mesela şöyle bir şeye benziyor. Ben şimdi bir tarif yapsam desem ki Oktar, birazdan bu kapıdan içeriye işte orta boylu, işte sakallı, gözü şu renkte, kaşı böyle, burnu böyle, işte ne bileyim yürüyüşü şu şekilde, bakışı bu şekilde gibi bir tarif yapsam, birini tarif etsem, o kişi bir süre sonra buradan içeri girse, Peygamber Efendimiz öyle bir tarif yapmış ki, ayette de var zaten, çocuğunu tanır gibi diyor küfür için. Yani artık bir annenin, bir babanın çocuğunu tanıması gibi bir tarif var. Yani bu konu çok ciddi, çok detaylı üzerinde durulmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Çok önemli bir konu. O yüzden bu kadar çok fazla detay ve hadis var. Dolayısıyla bizim de bunu bu şekilde önemli olarak algılamamız gerekir. Aksi takdirde Allah korusun bunun Allah katında sorumluluğu olabilir. Bu evet. Çok ciddi bir konu.
Tabii hocamızın önemli üzerinde durduğu bir konuya dikkat çekmekte yarar var. Sadece fiziksel özelliklerin bir kişide olması yeterli değil.
Evet.
En önemli alamet olarak, bakın hocamız özellikle onu vurguluyor. Kim İslam'ı yeryüzünde hakim olmasına vesile olursa, Hazreti İsa ile birlikte, bakın ulu lazım bir peygamber olan Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldığında Hazreti İsa'nın imamlığa geçirdiği kişi olursa ve bütün bu ayrıca bu özellikler üzerinde olursa, ancak o zaman Allahu Alem, yani hüsnü zan ederek Allahu Alem odur diyebileceğimiz kişi olur.
Evet.
Yoksa tabii ki sadece fizik özellikleri şeklinde o şekilde değil. Kaderde bir kişidir. O kişi de bu özelliklere sahip kişi olacaktır. Yani İslam'ın dünya hakimiyetinde İslam'ın bütün dünya çapında lideri olan kişi olacaktır Hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi'nin kaderinde bu vardır. Ve bu başka hiç kimsede olmaz. Yani bu propagandayla, çalışmakla demişti hocamız, gayretle olacak bir şey değil. Hazreti Mehdi kimse odur. Hazreti Mehdiyet demişti hocamız, iddia değil, ispat makamıdır. Zaten bir kişi Hazreti Mehdi olduğunu da söylüyorsa, bu da onun olmadığının en açık delilidir. Çünkü Hazreti Mehdi Allah'tan çok korktuğu için, cehenneme atılmaktan, Allah'tan, herkesten hatta daha fazla korktuğu için, o dönem yaşayan dünya çapında inşallah, en fazla korktuğu için hiçbir zaman Mehdi olduğunu da iddia etmez. Çünkü bu Kur'an'a aykırı bir davranış olur zaten. Onu özellikle de vurgulamıştı hocamız. O zaman ben yani cennetliyim anlamı çıkabiliyor, Allah saklasın. Bu da ağır bir sorumluluk olur Allah katında. Bundan dolayı da Hazreti Mehdi hiçbir zaman Mehdi olduğunu söylemez. Hatta kabul etmez söylenildiğinde inşallah. Allah'tan korkusundan dolayı. Onu demiş hocamız söyleyebilecek tek kişi, o da vahiyle hareket ettiği için Hazreti İsa olabilir. Ama ona da inanmak farz değildir. O dönemde vahiy gelmeyeceği için inşallah. Yeni bir kitap olmayacağı için, daha doğrusu kitap olması gerekir kitapta. Kur'an tek kıyamete kadar geçerli kitap inşallah. Bu şekilde bunu da belirtmekte yarar var inşallah. Dolayısıyla hani bazen oluyor, görüyoruz böyle televizyonlara çıkıp ben Mehdi'yim diyenler oluyor. Bu zaten Mehdi olmadığının en açık delili olmuş oluyor inşallah.
Vaktimiz var mı? Ben yine bir iman hakikati anlatmak istiyorum.
Evet, iyi olur inşallah.
9 dakika peki. Şimdi Altı Hocam, Cübbeli Ahmet'ten mi okuyacağız?
Yok hocam, estağfurullah. Seni dinliyorum.
Tamam, estağfurullah. Türk İslam Birliği'nden bahsetti inşallah ve buna Allah'ın izniyle inşallah Hazreti Mehdi vesile olacak. Tabii Türk İslam Birliği'nin şuurunun oluşturulması için de çok ciddi, çok detaylı bir çalışma yapmak lazım. Yani bu şuuru oluşturmak için hocamız hep iman hakikatlerine dikkat çeker. Yani insanların hadislere olan güvenini, itimadını arttırmak, Kur'an'a olan bakış açılarını, yani imanlarını arttırmak çok önemlidir Türk İslam Birliği'nin oluşması için. Bunun öncesinde çok ciddi bir çalışma yapmak lazım bu yönde inşallah. Hocamızın tavsiyesi bu yöndedir. Ben de o yüzden yine bir iman hakikatiyle izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Şimdi Oktay Hocam, sende resim vardı. Böyle güzel bir kar manzaralı bir resim olması lazım. Görüntü, manzara resmi. Onu koyalım. Evet, şimdi bu hakikaten çok güzel bir manzara resmi. Kışın çekilmiş bir resim. Her yer karla kaplı. Ondan sonra tabii bu öncelikle manzaraya baktığımızda bile böyle değil mi, insanın içini ferahlatan, böyle bir güzel gelen bir durum var. Mesela bu tek başına mucizevi bir şeydir. Yani böyle bembeyaz olması, değil mi? Hepsi bizim ruhumuzu okşayan, son derece estetik, son derece güzel, son derece ihtişamlı mesela bir görüntü. Mesela bu manzara çok harika. Şimdi bugün ben biraz kar tanelerinden aslında bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Bu manzarada da gördüğünüz gibi bu beyazlık kar tanelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor gerçekte. Şimdi görüntüyü alabilirsek Doktor Hocam, bir tanesi yeterli. Evet, onları daha sonra alacağız. Sadece manzara koyarsak.
Manzarayı
alalım. Evet, manzarada kalalım biraz istersen. Mesela şimdi diyelim ki bu manzara resmindeki kardan biraz bahsedelim. Her yer bembeyaz olmuş. Şimdi malumunuz bu ne dedik, kar görüntüsü küçük minik kar tanelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunu herkes bilir. Ama bilmediğimiz bazı şeyler var. Onları da yine bilim adamları uzun süren çalışmalar sonucunda bulmuşlar. Onlar da şu. Önce ben size bakalım ne kadar biliyoruz, bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu geniş bir alan gerçi burası ama şu alandaki karı meydana getirecek kar kristallerinin kaç tane olduğunu tahmin edelim diye bir soru soracağım. Herhalde herkes kafasından işte birkaç yüz bin diyebilir veya bilemiyorum birkaç milyon diyebilir en fazla. Böyle bir sayı geçebilir ama bakın sadece şu manzaranın bir metre küpünü alalım. Sadece bir metre küpünü ki bunun derinliği oluyor mesela bazen değil mi? 4 metre, 5 metre, 20 metre boyunda kar kalınlıkları oluyor. Sadece bir metre küpünde bulunan kar kristali tanesi adedi yaklaşık olarak bulmuş bilim adamları 350 milyon adet. Maşallah. Bakın bir metre küp. Şimdi biraz düşünelim. Bu alanda bir metre küpte 350 milyon adet kar tanesi varsa tamamını hesaplamaya kalkalım dersek o bizi aşar. Evet. Yani hiçbir insan bunu hesaplayamaz. Aklının sınırlarını da aşar zaten. Yani
sayının adı değil. Yok zaten öyle bir sayının.
Evet böyle bir. Yani imkansız üstü imkansız gibi bir tarif yapılabilir. Peki biraz daha ileriye gidelim. Sadece bu manzaraya yağan kar değil. Yani ben bildim bileli kar yağar. Benden önce de kar yağdı. Binlerce yıldır kar yağıyor. Yani artık hesabını siz yapın. Şimdi bu kadarla da kalmıyor. Yani bir metre küpte 350 milyon adet kar kristalinin yanında her bir kristalin de kendine has bir formu var. Bir dizaynı var, bir tasarımı var. Yani motifi var. Şimdi bir soru daha soralım. Öyle bir şey var ki burada hem 350 milyon adetten bahsediyoruz. Bir metreküpten şu kadar bir şeyden bahsediyoruz. Bir metreküp de öyle çok büyük bir şey değil. Şu kadar bir şeyden bahsediyoruz. Hem de her birinin ayrı motifte olduğunu düşünün. Şimdi bunu manzaraya yayın. Dünyaya yayın. Yani muazzam bir rakam ortaya çıkıyor. Hakikaten bunu hiçbir insanın aklı mümkün değil almaz. Ancak böyle bir şeyi sonsuz ilim yani sonsuz bilgi sahibi biri düşünebilir, yapabilir, yaratabilir ve buna Allah'ın izniyle inşallah her şeyi olduğu gibi her şeyi yaratan Rabbimiz kadirdir bir tek. Yani insanı veya herhangi bir canlıyı mutlaka aşar bu konu inşallah. Şimdi biraz da daha biraz daha detaya girmek istiyorum. Mesela elimizde bir imkan olmuş olsaydı ki teknik olarak mümkün değil. Gördüğünüz bütün bu kar taneciklerini toplasaydık. Dünyada ne kadar kar taneciği bu zamana kadar yağmış olsa mesela hepsini toplasak, yan yana getirsek hiçbiri birbirine benzemez. Bu bilim adamlarının net teşhisi. Bakın bugüne kadar yağmış kar tanelerinin hiçbiri birbirine benzemiyor. Bunun bir sebebi var o da onların sahip oldukları suyun moleküler özelliğinden kaynaklanıyor. O yüzden böyle farklı dizaynlara, desenlere sahip bu şey kar taneleri. Şimdi bu kar tanelerinin nasıl oluştuğunu yine böyle çok kısaca özetle anlatacağım. Ama çok zevkli, çok keyifli bir konu. Şimdi bu gördüğünüz küçük kar taneleri çok küçük bir toz tanesinin etrafında oluşmaya başlıyorlar. Onun etrafında büyüyüp gelişmeye başlıyorlar. Sonra bu altıgen bir form almaya başlıyor. İstisnasız bütün kar kristalleri altıgen formdadır. Sonra havanın soğumasıyla ona paralel olarak altıgenin köşelerinden küçük kollar çıkmaya başlıyor. Zaten her kristalde görürsünüz küçük kollar vardır. Ve havanın ısısının değişikliğine paralel olarak da o kollar üzerinde ince damarlar, uzantılar meydana geliyor. Tabii bir taraftan da biliyorsunuz rüzgarın etkisiyle kar oradan oraya savrulur sürekli. Bu savrulma esnasında da her bir köşeden çıkan uzantı kendi orijinal formunu alıyor. Tabii o doğa şartına bütün altı uzantının tamamı da maruz kaldığı için her uzantı aynı formda oluşuyor. Şimdi burada tabii çok olağanüstü bir durum var. Yani bu anlattığımız tabii çok böyle olabilir gibi geliyor insana ama tabii rakamları göz önüne aldığımızda bunun imkansızlığı zaten göz önüne geliyor. Şimdi bakın her oluşan altıgene o altıgene bağlı olarak altının katlarında gelişme gösteriyor her bir kristal. Ve bu yüzden de karşımızda bu gördüğünüz simetri çıkıyor. Tabii sadece simetri çıkmıyor karşımıza. Bir de ayrıca üç boyutlu bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Yani her kristal üç boyutlu bir özelliğe sahiptir. Şimdi bakın, hem simetriden bahsettik, ölçüden bahsettik, bir dizayndan bahsettik, bir oluşumdan bahsettik. Yeryüzünde bugüne kadar yaratılmış her kristal tanesi altın oranla yaratılmış. Yani bakın, bir matematik hesabı var. Yani simetriyi bir kenara koyduk, ihtişamı bir kenara koyduk, estetiği bir kenara koyduk, değil mi? Ki bunların her biri çok olağanüstü. Bir de her bir kristalde matematik hesabı var. Hesap var yani. İşte o hesabı yapan, hasip olan Yüce Rabbimiz Allah'tır. Maşallah. Hesabı en güzel görendir inşallah. Bakın Yüce Rabbimizin hesabı ne çıkarmış ortaya maşallah. Yani o kadar fazla örnek var ki kristallerle ilgili, ki fotoğraflarda da görüyorsunuz. Her biri farklı şekle, farklı forma, bakın kenarlarda şeyler var, renkler var. Pembeye yakın renkler oluşmuş. O renkler de bu su molekülüne ait ve her bir kristaldeki renk de farklı. Yani aynı renkte, aynı boyda, aynı şekilde iki tane kar kristali bulamazsınız, yok. Ki sayı artık, yani rakam veremiyoruz, imkansız üstü imkansız diyoruz. Yani muazzam bir yaratılış mucizesiyle karşı karşıyayız. Bakın, elhamdülillah, evet. Şimdi malum işte etrafta vaktimiz bitti mi Oktar Hocam sen?
Evet, son sözü toparlarsan.
Tamam,
aradan sonra
bu İman Akı'da devam edelim o zaman inşallah. Burada bırakalım.
İnşallah.
Yarıdan sonra devam edelim.
Kısa bir yerden inşallah sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz.
Evet Doktor Hocam, en son kar tanelerindeki mucizede kalmıştık.
Maşallah.
Onu ikinci bölümde de devam edelim inşallah. Şimdi kar tanelerinin sahip olduğu altıgen özellik ve simetri ve bununla birlikte altın oran çok büyük bir mucizedir. Yani bunu çok net olarak anlamak lazım. Bunu Yüce Rabbimizin dışında hiç kimse, hiçbir varlık yapamaz. Mümkün değil. Bunu Allah yapabilir ancak. Öyle sonsuz bir ilim sahibi olması gerekir ki, değil mi? Sayılardan bahsettik mesela. İçinden çıkılacak gibi değil inşallah. Çok büyük bir yaratılış delildir bu inşallah. Şimdi bakın, ne dedik? Çok güzel bir simetri var, şekiller var, renkler var, değil mi? İnsanın bunları duyunca aklına mesela bir ressam gelebilir veya bir designer gelebilir, değil mi? Yani tasarımcı gelebilir veya bir mimar gelebilir. Bunlar onların alanına giren konulardır. Biz desek ki bir mimara veya bir ressama, al kalemi kağıdı eline, başla bakalım kaç tane aynı malzemeyle farklı birbirinden, simetriye sahip, altın orana sahip ve birbirine hiçbir şekilde benzemeyecek, bakalım kaç tane kart taneciyi çizebilirsin diye sorsak, ya mümkün değil. Belki 1000 tane yapar. O da zaten tahmin ediyorum ilk bakışta böyle hemen birbirine artık benzemeye başlar. Yani evet, mümkün değil. Çıkmaz yani. 1000 tane belki ben çok bile söylemiş olabilirim. Bakın, Allah bir mucize daha gerçekleştiriyor. Ressam biliyorsunuz kağıdın üzerinde yapar. Mimar yine kağıdın üzerinde çalışır. Geniş sayfalar üzerinde çizerler projelerini. Ve biz de ona bakar görür anlarız. Fakat Allah'ın sanatına bakın ki, muhteşemliğe, ihtişama bakın ki, bu desenleri, bakın bu detayı Allah çok büyük bir mekanda, çok büyük bir alanda yapmıyor. Çok büyük bir alanda yaratmıyor. Şu gördüğünüz mekanın ölçüsü 0.1 milimetre. Yani Allah 0.1 milimetrelik bir mekanda bu muazzam eseri yapıyor. Bu muazzam sanatı yapıyor. İşte sanatçıların en büyüğü, en yücesi yine Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. Estetik ona aittir. Güzellik ona aittir. Biz ondan görür, ancak onu taklit ederek veya onun bize verdiği bilgiyi kullanarak ancak bir şeyler yapabiliriz, ama böyle bir muazzam bir şey yapmamız bir insan için olacak iş değildir. Bakın, Amerikalı bir fizik profesörü var, Kenneth Liebrecht. Kendisi Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıyor. Profesör. Hayatının büyük kısmını bu kar taneciklerini, kristallerini araştırmaya vakfetmiş. Diyor ki, bakın diyor, aynı büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristale bile rastlamanız mümkün değildir diyor. Yaptığı çalışmalarla. Nasıl yapılıyor bu çalışma? O da teknik bir konu. Böyle siyah kara bir zemin üzerine düşen kar tanesini, yani kar kısmı şeyini, parçacığını küçük bir kürdan ucuyla alıyorlar. Hemen bir mikroskopun altına koyuyorlar bir şeyin, camın. Oradan bakıp teknolojik şeylerle, fotoğraf makineleriyle resmini alıyorlar. Bu şekilde de bu resimleri elde etmek mümkün oluyor inşallah. Tabii dediğimiz gibi böylesine muhteşem bir yapının Allah'ın izniyle inşallah yeryüzüne düşen her bir kar tanesini inşallah Allah yaratır. Bunu asla unutmayacağız. Çünkü burada muhteşem bir bilgi var. Muhteşem bir teknoloji var. Muhteşem bir sanat var. Muhteşem bir hesap var. Sayarak da bitiremeyiz bunları. Yani mümkün değil. Sadece bir kar taneciği, kristali bile inşallah Allah'ın tek başına var olduğunu ispat eder. Evrimin olmadığını, canlıların evrimleşerek tesadüfen ve hatta kademeli kademeli yaratılmadığını, değişmediğini bir kez daha ispat etmiş oluyoruz. Sadece küçücük, bakın 0.1 milimetredeki bir mekanda yaratılmış bir şey bile Allah'ın varlığı ispat etmeye yeter inşallah. Şimdi bu konuyla ilgili yakın manasıyla bir ilgili ayet var. Onu okumak istiyorum inşallah Kur'an'dan. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Maşallah.
Nahl suresi 17 ve 18. ayetler inşallah.
Evet maşallah.
Ben de bir ayet okuyabilir miyim? Okuyayım inşallah.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. İşte Allah'ın sanatı ve her yerde var bu. Ve sonsuz sanat sahibi inşallah. Maşallah. Rabbimiz sonsuz akıl sahibi. Her nereye baksak doğada bu mesaj çıkıyor. Yani Allah'ın yarattığı mesajı çıkıyor. Bu tabii Darwinizmi, materyalizmi, değil mi? Her yönden yalanlıyor. Ve sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. Zaten bilimin amacı budur. Çünkü bakın kar tanesindeki bu kadar bir detay, bu kadar sayıdaki kar tanesinin, ki saymanın imkanı yok. Zaten sınırsız bir sayı. Hayal bile edemeyeceğimiz bir sayı. Farklı olması sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yarattığını, müdahalesini kanıtlıyor çok açık bir şekilde ki doğada nereye baksak bu şekilde maşallah. Hocamızın eserlerinden daha detaylı bilgi alabilirler. Mesela düşünen insanlar için kitabını okuyabilirler. Çeşitli iman hakikatleri kitapları var. En güzel baskıyla. Çok güzel filmler var. Filmlerini de seyredebilirler. HarunYahya.org sitesine girerlerse daha detaylı bilgi edinebilirler inşallah.
Evet maşallah. Hocamız iman hakikatlerini yaklaşık 30 yıldır anlatıyor. Maşallah. Ve hakikaten böyle tahkiki köklü imana sahip olmanın temel önemli özellikleri iman hakikatleri ve hocamız bunları uzun yıllardan beri anlatarak milletimizin ve dünyadaki birçok insanın, milyonlarca insanın imanına vesile oluyor. Allah razı olsun. Darwinizmi çökertiyor, materyalizmi çökertiyor, değil mi? Ateizmi çökertiyor. Milyonlarca insanın imanına vesile olurken fakat böyle bir takım işte materyalist, darwinist, ateist, ateist masonik çevreleri fikren yok ettiği için o çevrelerinde fikren değil ama iftiralar ve başka türlü komplolar vesaire benzeri şeylerine maruz kalıyor hocamız. Çünkü fikrine fikirle cevap verebilen yok. Şimdi bunlara karşı hiçbir yazıyla, hiçbir sözle kimse kalkıp fikri ve ilmi bir cevap veremiyor. Sadece kaçıyorlar ya da susuyorlar. Hocamızın bu etkisini, dünya çapındaki bu etkisini ortadan kaldırmaya çalışıp durdurmaya çalışan belli bir kesimler var işte. Darwinist, ateist, materyalist, masonik dünya çapında, dünyada olan güçler. Onların hocamıza yönelik kapsamlı bazı çalışmaları oluyor. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Onların iftira kampanyaları oluyor. Belli kişileri ayarlıyorlar, belli kişilere belli menfaatler karşılığında iftiralar attırıyorlar. Münafıklar oluyor, iki yüzlü nifak ve bozgunculuk yapan dünyada. Allah zaten bu kişileri söylüyor, özelliklerini anlatıyor. Bunların hep farklı iftiralarına maruz kalıyor. Bunlardan biri de örneğin dini inanışlarında, dini uygulamalarında bildiğimiz İslam'ın hükümlerini farklılaştırmak. Mesela 5 vakit namazı 2 vakit namaz kılın gibi iftiralar atıyorlar. Birçok iftira var. O iftiralardan sadece bir tanesini ben zikrediyorum. Çünkü şundan dolayı zikrediyorum. Hocamızın 5 vakit namaz kıldığı zaten mesela örneğin ben 25 yıldır kendisiyle birlikteyim. Ben şahidim. Benim gibi yüzlerce arkadaşım ve birçok dostlarımız başka çevrelerden, Müslümanlardan yüzlerce, binlerce insanın şehadeti ve kendi kitaplarında namazın 5 vakit olduğunu yazması, ehli sünnet inancına bağlı olduğunu kendisi ifade etmesi, bunları yazması, 5 vakit namazın farz olduğunu söylemesi ve yüzlerce, binlerce insanın şehadetiyle zaten namazı 5 vakit kıldığı bilinen bir insan. O malum ama buna rağmen 2 vakte namazı indirdi diye mesela iftiralar atabiliyorlar. Bu konunun esas ilginç başka bir yönü, bu konu hocamızı bir suç isnadı olarak ve bizleri bir suç isnadı olarak mahkeme önüne getiriliyor. Ve mahkemede bu konu hakikaten yanlış bir şekilde bir suç isnadı olarak bize yöneltiliyor. Halbuki bu anayasayla korunmuş bir inançlar ve inanç uygulamaları anayasayla korunmuş gerçeklerdir. Yani laik devletin özelliğidir o. Herkesin her inancını ve inancının uygulamalarını serbest bırakmıştır ve korur. Kimse bunlardan dolayı yargılanamaz. Dolayısıyla bunun bir suç isnadı haline getirilmesi, mahkemece ve bunun zikredilmesi ne yargı, en üst yargı makamı bakın nasıl değerlendiriyor bir içtihadında. Yargıtay Ceza Dairesi bir içtihat etmiş, bir karar vermiş. 1985 Taksim 596 esas nolu kararında diyor ki kişinin dini inancı beğenilir veya beğenilmez. Yerinde görülür veya görülmez. Ama bu inanç kesin olarak anayasanın güvencesi altındadır. Bakın yani Yargıtay yargı organlarının bir ibadet şeklini yargılamasını doğru ya da yanlış bulmasını ve bunun bir suç isnadı haline getirilmesini laik devlette mümkün olmayacağını söylüyor. Bunların kanunlarca ve anayasayla güvence altına alındığını söylüyor. Dolayısıyla inanışların ve inanca dair uygulamaların bir yargı konusu yapılamayacağını söylüyor. Yargının en üst makamı anayasayla korunmuş durumdadır. O nedenle bunun yargıda getirilmesi ve yargıda Sayın Hocamızın ve bizlerin böyle İslam'ın hükümlerini farklılaştırıyormuş şeylerine değer vermesi anayasaya aykırı oluyor. Böyle zikretmesi, kararlarında zikretmesi aykırılık teşkil ediyor. Ki ülkemizde birçok alim denen, Müslüman olan birçok kişi de bunları zikrediyor. Örneğin Profesör Zekeriya Beyaz, Profesör Süleyman Ateş, bunun namazın 3 vakit olduğunu hem kitaplarında hem televizyon konuşmalarında söyleyen kişiler, Yaşar Nuri Öztürk, yani yazılı olarak da söyleyen, sözlü ve yazılı olarak bunları zikreden, ekranlarda milyonlarca insana bilinen, söylenen bir şey. Eğer bu bir suç isnadıysa, yani bir çete kurmanın bir şeyi ise bu, isnadıysa o zaman bu hocalara da aynı şekilde bir suç isnadı yapılması gerekiyor. Böyle bir şey yapılmadığına göre bizlere aynı suç isnadının yapılması büyük bir çelişki. Tabii hukuk açısından da bir çelişki, vicdani açıdan da bir çelişki arz ediyor. Hukuk konusunda bahsetmişken başka bir şey daha belirtmek istiyorum. Tabii suçlamalar bununla kalmıyor. Mesela çetesiniz diyorlar. Yani bu, şimdi ateizm, materyalizmi yıktıkça dünyada bir takım şer menfaat gruplarının, çetelerinin menfaatlerine dokunuyorsunuz. Onların kurduğu sistemi alttan yıkmış oluyorsunuz. Adam menfaat elde edemeyecek, rant elde edemeyecek, insanları kandıramayacak, değil mi? Gayri ahlaki şeylerden kazanç sağlayamayacak duruma geliyor. İnsanların dindarlaşması, şuurlanması onların rantını engelleyen unsurlar oluyor ve bunun önüne geçmek istiyor. O yüzden iftiralar oluyor. O iftiralardan biri de bize mesela çete suçu yapmak, isnat etmek. Tabii yargı önüne gelen isnatları değerlendirmek durumunda. Başkaları tarafından yapılan isnatlar olmuş oluyor. Yargı bunları inceliyor ama yargıda mesela iddia makamı bilim araştırma davasında iddia makamı Cumhuriyet Savcısı yani hocamız dahil tüm yargılananlara beraat verilmesini mütalaa ediyor. Zaten bizim BAV davasında ben de yargılananların içindeydim hocamızla birlikte. Gözaltına daha sonra alınan 5 arkadaşımız ki bunlardan bir tanesi Serdar'dır. Onlar da farklı bir numara dosya altında aynı iddialarla, aynı iddianameyle, aynı suçlamalarla tamamen aynı içerikle yargılandılar. Ve o yargılamada herkes beraat aldı. Savcılık makamı da beraat istedi. Mahkeme de beraat verdi. Ve bu karar kesinleşti. Bakın orada bilim ama ana davada Bilim Araştırma Vakfı işte bu kararı dayanak yaparak bir mütalaa vermiş savcılık makamı. Şöyle diyor. Sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen dava Serdarların o 5 kişilik davasında 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından bu sanıkların beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Kesinleşmiş bir hukuk kararı, beraat. Bu durumda, savcı devam ediyor, sanıklardan Adnan Oktar'ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından, ya buna dair hiçbir delil yok diyor. Suç işlerine dair hiçbir delil yok diyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 223 Taksim 2 E maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa alınır diyor. Şimdiki oradaki arkadaşlarımızdan bir tanesi de Bülent Tatlıcan'dı. Bülent Tatlıcan, ben 20 yıldır tanıdığımız bir insan. Bilim Araştırma Vakfı'nda ben başkanlık yaptım bir dönem. O vakfın kurucularındandı. Kültürel ve bilimsel faaliyetlerimizi ayarlamadı.
Aleykümselam.